Kutsal İsyan, sayfa 231, 15. ayrım. Sabiha Sultan kim bilir bu habere ne çok üzülecekti. Bu yüzden haberi birkaç gün ondan gizlediler. En sonunda nasıl olsa öğrenecekti. Bir gün biricik sırdaşı olan ablası Ulviye Sultan baklayı ağzından çıkardı. Sabiha Sultan bunu işitince hemen bir utanç gösterisi yapar gibi yüzünü uzun ak parmaklı iki eliyle kapamış ve birkaç dakika öyle kalmıştı. Mustafa Kemal padişahın izzeti nefsine vurduğu darbeyi genç kızın gururuna indirmişti. Abla bu iş nasıl oldu? Ellerini yüzünden çektiğinde sarımtırak ışıklar içinde iki iri gözyaşı gibi yüzen bu gözlerde ablasını pek çok üzen bir umutsuzluk parlıyordu. Sabiha Sultan bir süre yaşlarla ağırlaşan uzun ve sık kirpiklerinin arasından boşluğa daldı. Sonra ablasının gözlerine bakarak "Peki şimdi ne olacak?" dedi. Ulviye Sultan da ne olacağını bilmiyordu. Yine Sabiha Sultan "Ama ablacığım," dedi. "Paşa beni hiç görmedi ki. Sonra Münire ablanın anlattığına göre beni görmek istemiş. Gelsin göreyim, beğenirsem alırım," demiş. Fakat bir padişah kızı herhangi bir eve gidemiyor. O da sarayda gelip beni göremiyor. Paşa beni değil, yemin ederim ki benim bir resmimi bile görmemiştir. Ona bir resmimi göstermek imkanını bulamaz mıyız acaba?" Evet, paşa senin güzel mi çirkin mi olduğunu bilmez. Gözleri kapalı olarak da böyle yüksek bir adam padişah kızı bile olsa evlenmek istemez. Ben güzel sayılır mıyım abla? Ne demek? Sen İstanbul'un en güzel kızlarından birisin. Ben buna yediğim ekmek gibi inanıyorum. Öyleyse paşaya güzelliğimi göstermenin çarelerini araştıralım. Doğru söylüyorsun Sabiha. Paşaya bir vasıta ile ilkin güzel bir fotoğrafını göstertiriz. Sonra da onun sık sık gittiği kimi sosyete salonlarında birdenbire görünür, onu güzelliğinle şaşırtır, tuzağa düşürürsün. En çok nereye devam ediyor o? Prenses Şivekar'ın tepe başındaki salonlarına, oraya Rauf Bey de onunla birlikte sık sık uğruyormuş. Bizim İsmail Hakkı enişten söylüyor. Peki oraya nasıl gideriz? Babamızdan izin alırız. Sen, ben, Münire Sultan beraberce gideriz. Prenses Şivakar'ı ziyaret için gideriz. Mutlaka ona rastlarız orada. Ama ilkin güzel fotoğraflarından birisini paşanın eline mutlaka ulaştırmalıyız. Ablacığım, biz yine Selma Fansalar'ın Münire Sultan'la benim güzel bir resmini göndeririz. Ne hacet var Prenses Şivekar'a kadar gitmeye? Eğer bu resimde onun gönlünü çelmeye yetmezse Münire Sultan'ı Prenses Şivekar'a yolla. Onun çöp çatanlık yapmasını isteriz. Yani saray ister. Seninle benim işim değil bu. Bu düşünce hiç de fena değil kardeşim. Sonra Şivekar hanımefendi de bir prenses olduğundan onun evine pek âlâ bir saat beş çayına gidebiliriz. Yalnız bizim oraya gideceğimiz bir günde Mustafa Kemal bu iş kendisine bildirilmeden çağrılır. Böylece birbirimize orada rastlamış gibi oluruz. Çok doğru Sabiha Sultancık. Bu işi oldu say. Şimdi bu işi babamıza Münire Sultan'a açar ve onların bir tertip yapmasını bekleriz. Sonra güzel bir saç tuvaleti yaptırırsın. Bir kat misafir elbisesi diktiririz. Sarıgül yeni düşünceli bir adam olduğundan ona Parisli bir genç kız gibi görünmelisin. Yoksa uzun saçlı şark sultanlarına o adam pabuç bırakmaz. Fakat içimden öyle gelir ki senin güzelliğin karşısında apışıp kalacak ve hemen saraydan seni isteyecektir. Sonra sana bazı şeyler daha salık vereyim. Büyük bir askeri avlamak için yalnız güzellik yetmez. Onun merak sardığı şeyler üzerinde de biraz bilgi sahibi olmalısın. Mesela o Çanakkale'yi kurtarmıştır. Bunun hakkında biraz bir şeyler öğrenmeye bak. Ona hoşuna giden işler üzerinde soracağın sorular, derin sorular ona senin de bir parlak zekan olduğunu gösterir. Erkekler güzel kadınları da zamanla unutur, çiğner geçerler. Fakat kendi dünyalarına işlemiş, kendilerine derinden anlamış kadınları kolayca çiğneyip geçemez ve unutamazlar. Karşısına geçtiğinde onun seni deşmesini beklemeden sen onu deşmeye çalış. Mesela, "Jonk Bayırı'nı sizden önce neden koruyamamışlar? Bu zaferi kazanmanın püf noktaları nelerdir? Anafartalar grup kumandanlığını daha önce size verselerdi, Çanakkale zaferini birkaç ay önce kazanabilir miydik? Eğer Alman kumandanları başımızda olmasaydı, biz harbi daha iyi idare edebilir miydik?" diye bir sürü sorular akla gelebilir. Enişten İsmail Hakkı, "Her gün bunlardan konuşup durmasaydı, ben bunları nereden bilecektim? Ben ondan Çanakkale savaşları üzerine bilgiler alır sana öğretirim. Paşanın hoşuna gidecek sorular hazırlarız. Paşayı bir defa deşip söylettik mi davayı kazandık demektir. Nasıl olsa güzelsin. Bu sefer seni zeki de bulacak ve sana hayran olacaktır. Anladın mı küçük sultan?" Bir gün Öjenidis'in apartmanının kapısında yaldızlı ve süslü bir saray arabası durdu. İçinden Münire Sultan'la Ulviye Sultan indi. Teşrifatçı gelenlerin uyarması üzerine salonun kapısından adlarını yüksek sesle söylemeksizin doğruca salonun bir ucunda oturmuş, sosyeteden hatırlı bir bayan konuğuyla konuşan Prenses Şivekar'ın yanına gitti ve eğilerek kulağına konukların adlarını fısıldadı. Prenses Şivekar hemen konuğundan müsaade alarak kapıya yöneldi ve her iki prensesi büyük bir nezaketle karşılayarak salona buyur etti. Üçü de bir köşede 5 dakika fısıltılarla konuştu. Prenses Şivekar birdenbire heyecanlanmıştı. "Olur efendim, olur, hiç merak etmeyiniz," deyip duruyordu. İki prenses, Prenses Şivekar'ı Zat-ı Şahane'nin selamını getirmişler ve ufak bir mizansen hazırlamasını istemişlerdi. Mustafa Kemal belli bir günde saat 5 çayına çağrılacak, Sabiha Sultan'la öbür iki sultan da tesadüfen orada bulunmuş olacaktı. Prenses Şivekar Mustafa Kemal'e ettiği telefonda paşa giyineklerini giyerek teşrif ederse kendisi ve öbür konukları daha çok mutlu kılacağını bildirmişti. Nisan ortalarında güneşli bir cuma günü ikindi üstü tepe başındaki Öjenidis'in apartmanı önünde bir lando durdu ve içinde Mustafa Kemal ile Rauf Bey indi. Mustafa Kemal pırıl pırıl paşa giyineği içinde, Rauf Bey de deniz albayı üniforması içindeydi. Teşrifatçı evin gedikli konukları olan bu iki büyük askeri alıp yukarı çıkardı. Salonun çift kanatlı kapısını açarak Mustafa Kemal Paşa Hazretleri ve Miralay Rauf Beyefendi Hazretleri diye seslendi. Mustafa Kemal kapının eşiğinde bir iki saniye durarak salonu şimşek gibi gözden geçirdi. Çok kalabalıktı. Sosyeteden kimi erkeklerle Mustafa Kemal'in tanıdığı birkaç subaydan başka yığınla kadın vardı. Hepsi de takmış takıştırmış ve son moda giyinmiş, Paris'in alagarson saç modasına ayak uydurmaya çalışmışlardı. Prenses Şivekar hemen onlara doğru koşmuş, sağ eliyle Mustafa Kemal'in, sol eliyle Rauf Bey'in elini yakalamış, onları salonun ortasına dek getirmişti. Onlar içeri girince salondaki cıvıl cıvıl hava susmuş, herkes gözlerini onlara dikmişti. Osmanlı İmparatorluğu'nun son 10 yılı yarata yarata ancak bu iki kahramanı yaratmıştı. Ünlü Hamidiye kahramanı ile Anafartalar kahramanı. Mustafa Kemal kendisine yakın olanların ellerini sıkar ve uzaktaki tanıdıklara başıyla selam gönderirken gözleri pencerenin önünde iki tanımadığı güzel kız arasında oturup büyük araştırıcı bir ilgiyle biraz da gülümseyerek kendisine bakan Münire Sultan'a ilişti. Münire Sultan'ın burada ne işi vardı? Yanındaki kumral ve pek güzel kızla öbür güzel kadın kimdi? Bu sırada Prenses Şivekar iki değerli konuğunu yine ellerinden tutarak Münire Sultan'la iki arkadaşının hemen karşısında boş duran iki koltuğa doğru götürdü. Onları birbirleriyle tanıştırdı. Mustafa Kemal Paşa Hazretleri, Rauf Beyefendi Hazretleri, Zat-ı Şahane'nin yeğenleri Münire Sultan, Zat-ı Şahane'nin büyük kerimeleri Ulviye Sultan ve küçük kerimeleri Sabiha Sultan. Demek ki aylardır hikayesi sürüp giden ünlü Sabiha Sultancık buydu. Mustafa Kemal'in gözleriyle Sabiha Sultan'ın gözleri birbirine takılmıştı. Genç kız büyük bir yüreklilikle paşanın gözlerine bakıyordu. Bu buluşma bir dek geliş miydi? Yoksa insan zekasının ince entrikalarından biri mi rol oynamıştı bu işte? Kim bilir, belki de ikincisi doğruydu ama ne zarar vardı? İri sarı bakışlarını gözlerine dikmiş olan bu genç kız bir kez parlak bir güzelliğe sahipti. Alagarson kestirdiği saçları başını küçültmüş, daha güzelleştirmişti. Kısa kesilmiş saçları cilalı gibi parlayan geniş alnının üzerine taranmıştı. Oldukça sade ve güzel giyinmişti. Kapalı dünyalarda çok düş görmüş ve bir duygu hazinesiyle süslenmiş bu gencecik yüzde bir zeka inceliği de göze çarpıyordu. Kulaklarındaki bir çift zümrüt küpe ve boynundaki bir sıra inci gerdanlık onda hiç de ağır bir kadın süsü görünüşü meydana getirmiyordu. Mustafa Kemal kendisine gösterilen koltuğa oturunca hemen hemen Sabiha Sultan'la yan yana düşmüştü. Sultanın saçlarından ağır bir Paris kokusu dağılıyordu. Mustafa Kemal bu güzel körpe ve şahane kızın aylardan beridir kendi arkasında oluşuna inanamıyordu. Genç kız ara sıra Rauf Bey'e de bakıyorsa da Mustafa Kemal'den gözlerini hiç ayıramıyordu. Yalnız Rauf Bey'e bakarken iri gözleri süzülüyor, kısılıyor ve yüzünde eski bir düş kırıklığının acı izleri beliriyor, sonra bunlardan kurtulmaya çabalayarak neşeli görünmeye çalışıyordu. Henüz çocuk denecek yaşta sevdiği hem de delice sevdiği bu açık denizler kahramanı, eniştesi aracılığıyla kendisine bildirdiği evlenme önerisini hem de kaba bir biçimde geri çevirmiş, "Ben askerim, sultanların dizi dibinde geçirecek zamanım yoktur," demişti. Sabiha Sultan bunu hiçbir vakit affetmemişti. Ne var ki şu sırada buraya Mustafa Kemal için geldiği halde Rauf Bey'in varlığı ağır basıyor, içinde sıcak kaynaşmalar oluyordu. Rauf Bey'in bugün buraya geleceğini bilmiyordu. Mustafa Kemal'i olduğu gibi Rauf Bey'i de ilk kez böyle yakından görüyordu. İkisi de yakışıklı ve güzel erkek tipiydi. Her ikisi de her kadının güzel diyeceği tiplerdendi. Saray, Sabiha Sultan Mustafa Kemal evlenmesinden umudunu kesmiş gibiydi. Yalnız Fransalarda Mustafa Kemal'in Sabiha Sultan gelsin bir kez göreyim, bundan ne çıkar diye diretince kızı ona göstermenin yollarını aramış ve ancak bunun rastgele halktan bir kimsenin evinde değil de hiç olmasa bir prensesin evinde olabileceği akla yatmış, bu mizansende böylece hazırlanmıştı. Münire Sultan'ın saraya götürdüğü hoyratça verilmiş cevap, Vahidettin'i ve Kade efendileri de sersemletmişti. Yalnız Sabiha Sultan'a epeyce gözyaşlarına mal olmuştu. Onun sultanlık gururuna indirilen darbe korkunçtu. Hem bunu padişah istesin bir de olmasın. Demek artık öyle bir çağda yaşıyorduk ki masalların büyülü ve renkli dünyası çok gerilerde kalmıştı. Eski zamanlarda bir prensesi elde etmek için binlerce genç ve yakışıklı adam birbirini yerdi. Şimdi bir paşaya bir prenses verilmek isteniyordu da adam bunu almamak için bahaneler bulmaya çalışıyordu. Sabiha Sultan red cevabına benzeyen haberi alınca kendini yüzü koyun yatağına atmış, hıncından, öfkesinden, acısından yorganı ısırmış gözyaşlarıyla yastığı ıslatmıştı. Mustafa Kemal demek onu çirkin bir cadı karı kızı sanmıştı. Şimdi paşa şu salonda bunca kadın ve kız arasında en güzelinin kendisi olduğunu elbette görüp anlamıştı. O da paşaya parlak güzelliğini göstererek ne güzel ne tatlı bir öç alıyordu. Paşanın parlak mavi gözleri hep kendisinin üzerindeydi. İşte şimdi yüreğine soğuk su serpiliyordu. Kırılan gururu bir yumruk olmuş, Mustafa Kemal'in beğenme duygularını dövüp duruyordu. Kendisi de yüzünde ağır ve şahane bir gülümsemeyle paşanın takdir duygularına karşılık veriyor, Rauf Bey'in gizlice ve kurnazca kendisini süzüşünden de ayrıca geçmişteki deftere yazılı öç hesaplarının acısını çıkardığını duyuyor, mutlu ve güzel bir zaman parçası içinde kendini çok güçlü buluyordu. Bu sırada deminden beri yeşil örtülü piyanoda birisinin çaldığı bir klasik parça duymuştu. Tabureden kalkıp meydana çıkan genç bir kadını salondakiler alkışlıyorlardı. Konuklarının arasında güler yüzüyle dolaşıp duran prenses şivekar ortaya "Muhterem hanımefendiler, beyefendiler," dedi. "Şimdi zat-ı şahanenin küçük kerimeleri Sabiha Sultan bize piyanoda Chopin'in noktürlerini çalacaklar." Sabiha Sultan belini sıkan ipek giyneği içinde ayağa kalkınca bütün gözler ona dönmüştü. İnce uzun vücudu ile pek güzeldi. Gülümseyerek epeyce de heyecanlı Mustafa Kemal ile Rauf Bey'e sürtünerek geçti. Salonun öbür ucundaki piyanoya doğru ilerlemeye başladı. Bütün başlar ona dönüktü. Ağızlar yarı açık, hayran ona bakıyorlardı. Yalnız biraz sonra piyanonun arkasından gözden uzaklaşmış ak, pembe, kara incilerden diziler halinde piyano sesleri işitilmeye başlamıştı. Sabiha Sultan piyanonun arkasında kalmış hiç görünmüyordu. Uzun parmaklarıyla kımıldattığı tuşlar onun heyecanlarınca ve Chopin'in gönlünce dinlendirici bir müzik yaratıyor, salonda çıt çıkmıyordu. Müzikten anlayanların güzel ve başarılı bulduğu müzik şöleninin bitiminden sonra Sabiha Sultan alkışlar arasında yerine döndü. Mustafa Kemal onun ipek gibi ince parmaklı elini yakalayarak kutlamakta gecikmedi. Pastalar yenilip çaylar içildiği sürece ancak havadan sudan konuştular. Sonra birdenbire padişahın iki kızı ile yeğeni yerlerinden doğruldu. Mustafa Kemal ile Rauf Bey'in ellerini sıktılar. Öbür konukları da başlarıyla selamlayarak Prenses Şivekar'la beraber salondan çıktılar. Dışarıda bekleyen kapalı saray arabasına bindiler. Şivekar el sallayarak kalkan arabada onları uğurladı. Münire Sultan Sabiha Sultan'a "Mustafa Kemal'i büyüledin," dedi. Durmadan sana bakıyordu. Ulviye Sultan da "Evet, bu gelişimiz iyi oldu," dedi. "Şimdiki zamanın insanları artık sultan da olsa görmeden kimseyle evlenmiyorlar. Önce görüp beğenmek istiyorlar." Sabiha Sultan, "Peki şimdi beni beğendi mi diyorsunuz?" diye sordu. Ulviye Sultan, "Beğenmek ne demek, sana bayıldı bile," dedi. "Bayılır da evlenmek istemez, bu da olmaz mı?" Ötekiler buna bir karşılık bulamadılar. Şundan ki Mustafa Kemal'in prensip olarak evlenmek istemediğini kimi kaynaklardan işitmişlerdi. Arabacı duymasın diye fısıldaşarak konuşa konuşa Yıldız'a vardılar. Gerçekten güzel birkaç saat geçirdiklerine inanıyorlardı. Sabiha Sultansa pek mutluydu. Ömründe kendisinin de Türk ulusunun da çok değer verdiği iki yakışıklı erkeğin karşısında pek güzel bir sınav vermiş, yalnız padişah kızı değil, güzel de, yetenekli de olduğunu onlara göstermişti. Mustafa Kemal hava karardıktan sonra Rauf Bey ile Prenses Şivekar'ın salonundan ayrılarak bir landoya bindiler. Şişli'deki eve giderlerken Mustafa Kemal, "Raufcuğum," dedi, "sence bu bir tesadüf miydi?" "Bilmem, üzerinde hiç düşünmedim." "Bence değildi. Bu tesadüf sarayda hazırlandı. Ne güzel bir kız değil mi? İlk aşık olduğu erkek de sendin bu kızın bildiğimize göre. Onu reddettin. Şimdi benim üzerimdeler. Çok güzel bir kız. İyi de yetiştirilmiş. Bir erkeği mesut edebilecek bir tip. Fakat ne yazık ki bir padişah kızı. Hem de nasıl bir padişah. Onun için acıyorum. Bu güzel kızcağızın talihine. Gel, yine seni evlendirelim bu güzel kızcağızla Raufcuğum." Rauf Bey ciddi mi şaka mı olduğunu anlamak için dikkatle Mustafa Kemal'in yüzüne baktı. Orada beklediği şaka izlerine rastlayınca rahatladı. Araba ana caddeden geçerken baktılar. Gazinoların lüks kahvelerin ışıklı camları arasındaki İngiliz ve Fransız subayları oturuyor, yaya kaldırımlarda işgal kuvvetleri devriyeleri geziyordu. İkisi de susarak bu durumu seyrediyor ve düşman bir memleketin caddelerinden geçiyormuş gibi içleri ürperiyordu. Mustafa Kemal'in Anadolu'ya gideceği haberi haremi karıştırdı. En başta Vahidettin bozum olmuştu. Kızının yüzünü ona göstermeye razı olduktan sonra da Arslan Yeleli Paşa evlenmeye yanaştığını bildirir bir haber, bir işaret göndermişti. Demek ki bu evlenme önerisi sarayın şerefiyle oynanmasına meydan vermişti. Bunu düzeltmek ve sarayın şerefini kurtarmak gerekiyordu. Mustafa Kemal Anadolu'ya geçmek için harıl harıl hazırlanırken İstanbul Sosyetesi'nin kulağı delikleri birbirlerine böyle fısıldıyorlardı. "Biliyor musunuz? Mustafa Kemal Paşa padişahın küçük kızı Sabiha Sultan'la evlenmek istemiş. Fakat saray razı olmamış. Paşa çok işaret ediyor. Onun için bir sarhoşa saraydan kız veremeyiz," diyerek paşanın isteğini geri çevirmişler. Bu dedikodu son günlerde döndü dolaştı Mustafa Kemal'in kulağına geldi. O da gülerek, "Elbette," dedi, "tilki erişemediği üzüme koruk diyecek." Mustafa Kemal şu salonda bir ay önce geçen olay şimşek hızıyla bir kez daha düşünmüş, yaşayışın bu kerte çabuk tarih oluşuna, geçmişe doğru uzaklaşıp tarih karakteri alışına bir kez daha şaşmaktan kendini alamadı. Şu sırada kalbini ve kafasını sarsan öyle gürbüz heyecanların boyunduruğu altındaydı ki bir zavallı Sabiha Sultan'ın bu kocaman senfoni içinde ne değeri olabilir? Devlerle görüşmeye, ejderhalarla boğuşmaya giden bir masal kahramanının bütün gerçek duyguları onu boyunduruğu altına almıştı. Son olarak Prenses Şivekar'ın elini tuttu. "Allah'a ısmarladık hanımefendi," dedi. "Şimdiye kadar size çok zahmetler verdik. Bakalım bir ölüm dirim savaşına gidiyoruz. İnşallah sağ kalır da dönersek yine şu rahat salonda çene çalmak imkanını buluruz." Prenses Şivekar'ın gözleri sulanmıştı. "Size Çanakkale'dekinden, anafartalardan daha büyük zaferler dilerim. İnşallah bu zavallı memleketi kurtarmak size nasip olacaktır. Yolunuz açık olsun." Mustafa Kemal prensesin elini öperek merdivenlerden hızlı hızlı indi. Mustafa Kemal Beyoğlu'nun göbeğinde demir gibi güçlü apartmanların omuz omuza verdiği Bursa sokağında bir apartmanın önünde arabadan indi. Geniş merdivenlerden çıktı, bir dairenin zilini çaldı. Burası Mustafa Kemal'in Balkan Savaşı'nda şehit düşen çok içten subay arkadaşı Ömer Lütfü'nün dul karısı Madame Cornea'nın eviydi. Kapıyı doğrudan doğruya Madame Cornea açtı. Bu 25-30 yaşlarında görünen mat esmer tenli güzel bir kadındı. Yüzünde büyük bir üzüntü okunuyordu. İlk sözü "Uetes vus Kemal" oldu. Evet, her Allah'ın günü buraya, Şişli'den sonra bu ikinci savaş karargahına uğrayan Mustafa Kemal dünden beri neredeydi? "Şimdi Prenses Şivekar'dan geliyorum. Biliyorsun, yumurta kapıya geldi. Eşle dostla vedalaşıyorum. Evde kimse var mı?" "Yok." Madame Corinne bunu der demez Mustafa Kemal'in göğsüne düştü. Hızlı hızlı soluyordu. Mustafa Kemal başını geriye doğru itti. Onun iri güzel gözlerine baktı. Kadın ağlıyordu. Fransızca konuşmaya başladı. Demek o gün o gitmeni istediğim fakat hiçbir vakit gelmesini istemediğim gün geldi. Yine gideceksin. Sofya'ya gittin, bekledim. Suriye'ye gittin, bekledim. Şimdi de Anadolu'ya gidiyorsun, bekleyeceğim. Demek ömrüm hep böyle beklemekle geçecek. Seni ne çok sevdiğimi bilirsin Kemal. Dünden beri heyecanla, sabırsızlıkla seni bekliyorum. Bir yandan bu itilaf devletlerinin sana son günde bir oyun etmeleri aklıma geldikçe kalbim duracak gibi oluyor. Hayatımızda seveceğimiz insan öyle az ki, onları da felek ancak birkaç gün, bir kış güneşi gibi gösterip sonra kalın bulutların arkasında yitiriyor. Gidiş yarın mı? Evet, yarın vapura binmiş olacağım. Hala kapının önündeydiler. Kadıncağızın kolları hala Mustafa Kemal'in boynundaydı. Mustafa Kemal, kapının önünde durmayalım, ansızın birisi gelir dedi. İçeri boş bir salona girdiler. Karşı duvarda Mustafa Kemal'in bir resmi vardı. Bu yeni diktirdiği paşa giyneğiyle çektirip Rauf Bey'e de "Kardeşim Rauf Bey'e" diye yazarak verdiği resmin bir eşiydi. Madame Corinne'ce agranisman yaptırılmıştı. Salonda bir kanepeye yan yana oturdular. Mustafa Kemal bu eve öyle alışmıştı ki birdenbire buradan nasıl ayrılıp gideceğini düşünmeye başladı. Atsız bir acının içine ateşten bir kurt gibi gizliden gizliye kemirdiğini duydu. Şişli'deki eve taşındığından beri dinlenmek, gözden ırak olmak için hep buraya geliyor, akşamlara, gece yarılarına dek burada oturup gizli bir karargahta çalışır gibi çalışıyordu. Kendisini delice sevdiğini bildiği güzel bir kadının huzur verici bakışları karşısında oturmak, gevşemek ve düşünmek ne güzel şeydi. Gel gelelim yarın artık onu da yitiriyordu. Kadının uzun parmaklı sanatçı ellerini avuçlarına almış okşuyordu. Corinne gözlerinde birikip kirpiklerini ağırlaştıran yaşları silebilmek için ikide bir elinin birini kurtarıyor, parmaklarının tersiyle yaşları siliyor, gözleri Mustafa Kemal'in gözlerinde başını onun omzuna yaslayarak yavaşça hıçkırıyordu. Savaş, savaş, savaş. Bıkmadı mı insanoğlu artık bu kanlı oyunlardan? Kocaman başını Balkan Savaşı yedi. O günden beridir dünya yeni yeni savaşlar içinde çalkandı durdu. İnsanoğlu ana kuzuları şöyle bir salonda, bir ağaç altında, bir akarsu başında rahat ve kaygısız oturarak sevişmedi. İşte tam seni yanı başımda duyduğum sırada kanlı yolculukla yine almış götürüyor seni. Ama biliyorum ki bu kez haklı bir dava için, yurt ve millet kozları için gidiyorsun. Fakat biz zavallı kadınlar arkada ne yapacağız? Hangi cılız mutluluklarla avunacağız? Öyle anlıyorum ki bu son görüşmemizdir. Felek bize bu birkaç günü de çok gördü. Gitmeliyim aziz Corinne, gitmeliyim. Vatanın bu korkunç ve ümitsiz hali senin tatlı güzelliğini bile çoğu zaman bana unutturuyor. Senden uzakta bulunduğum günler hep seninle kaçamak da olsa yaşadığımız güzel saatleri düşüneceğim ve bunları birer mutluluk demeti olarak kalbimin en gizli köşelerinde kıskançlıkla saklayacağım. Sen şimdiye kadar hayatıma girmiş olan en gerçek, en kültürlü ve ince kadınsın. Nasıl unuturum seni ben sevgili Corinne? Bu sırada zil çaldı. Madame Corinne çabucak saçını başını toplayarak fırladı. Gelen küçücük oğlu Reşat'tı. Mustafa Kemal hemen onu dizine oturtarak cebinden çıkardığı kocaman bir çikolatayı eline sıkıştırdı. Bu sırada Madame Corinne piyanonun başına geçti ve tuşlardan acı çığlıklar çıkarmaya başladı. Paris konservatuarında çok ustalaşmış olan bu on parmak şimdi acıklı ve isyan dolu notalara değil, feleğin başına birer darbe gibi iniyordu sanki. Mustafa Kemal onu bir süre arkadan seyrettikten sonra kalkıp yanına gitti. Genç kadının müziğe kattığı ruhunun ateşli dalgalarını kendi ruhunun boşluğunda da duydu. Bu bir veda müziğiydi ve ancak sevilen ve yitirilmek üzere olan insanlar için çalınırdı. Biraz sonra Madame Corinne'nin babası Louis Paşa, annesi ve kız kardeşi Edith de geldi. Hepsi de kendileri gelmeden önce geçmiş olduğunu anladıkları acıklı sahneyi sezdiler ve sessizce birer yana oturdular. Metapsişik ve teozofi meraklısı olan Edith sonradan Müslüman olup Edip'e adını alacaktır. Mustafa Kemal'in yanına giderek elini sıktı. Yolculuk yarın mı? Yarın. Tanrı hayırlı etsin. Sizin hiç mi hiç unutamayacağız? Ben sizleri unutur muyum sanıyorsunuz? Daha çok kalmadı. Epeyce görüşeceği kimse vardı. Hepsiyle vedalaşarak kapıya yöneldiğinde Madame Corinne onu kapıya dek götürdü. Mustafa Kemal gözlerinde bir sıra yaş parlayan kadına büyük bir özlemle bir daha baktı ve iki eliyle tuttuğu her elini de öperek koşar gibi merdivenleri indi. Merdivenlerin dibine vardığında kulaklarına kadın hıçkırığına benzer bir ses ilişti. Sonra bir araba bulmak üzere caddeye doğru yürüdü. Bu uzun süren lirik hikayede burada bitmişti. İntelligence servis Mustafa Kemal'in Madame Corinne'nin Bursa sokağındaki evinde kimi işler çevirdiğini elbette biliyordu. Ancak Mustafa Kemal Samsun'a ayak basıp da bütün düşman dünyaya karşı ayaklanınca Madame Corinne'nin evinin bir Kuvayi Milliyeci yuvası olduğunu sanan İngilizler burasını basacaklar, Mustafa Kemal'in duvarda asılı büyük resmini indirmesi için Madame Corinne'yi sıkıştıracaklar, yalnız bunu başaramayacaklardır. İngiliz subayları Mustafa Kemal'le herhangi bir bağlantı kurarsa durumunun çok fena olacağını söyleyerek genç kadını tehdit edecekler. Yinelenen bu tehdit ve tedirginliklere dayanamayan Madame Corinne İtalya'ya kaçmak zorunda kalacak. Mustafa Kemal'in ölümünden sonra 1941'de yine Türkiye'ye gelecek ve 1946'da İstanbul'da ölecektir. Mustafa Kemal Bekir Ağa bölüğündeki ziyareti bitirmiş, Rauf Bey'le yan yana kurulmuş Cevat Abbas'ı karşılarına almış bir Lando ile Şişli'ye dönüyordu. Araba divan yolundan inmiş Sultanahmet tramvay durağına varmıştı ki Mustafa Kemal'in gözleri orada elinde bir demet leylakla bekleyen genç bir kadının gözleriyle karşılaştı. Bu Fikriye'ydi. Harbiye Aksaray tramvayını beklediği anlaşılıyordu. Mustafa Kemal arabacıya "Biraz durur musun ahbap?" dedi. Araba Fikriye'nin önünde durdu. Mustafa Kemal eliyle arabayı işaret ederek "Durmayın, binin. Eğer bizim eve gidiyorsanız," dedi. Fikriye bu bulunmaz dek gelişe şaşırmıştı. "Evet, size gidiyorum. Haydi bin öyleyse." Fikriye Cevat Abbas Bey'in yanındaki boş yere oturmak isteyince Rauf Bey ile Mustafa Kemal de yerlerinden doğruldular ve baş köşeyi ona vermek istediler. Mustafa Kemal kendi yerini vermek istediği halde Rauf Bey, Cevat Abbas Bey'in yanına oturmakta direndi. Böylece Fikriye de Mustafa Kemal'in yanına düştü. Araba köprüye vardığında Rauf Bey ile Cevat Abbas Bey indi. Mustafa Kemal onun elini sıkarken "Rauf'cum," dedi. "Yarın sabah eve uğra da Rıhtım'a birlikte otomobille iner, ayaküstü olsun, son defa birkaç laf ederiz. Hay hay paşam." "Cevat Bey, sen tabii akşama evdesin." "Evet paşam." "Haydi şimdi ikinize de uğurlar olsun. Çek arabacı Şişli'ye." Lando atların ayaklarından çıkan ritmik gürültüyle Bankalar Caddesi'nden geçerek Şişhane'ye doğru ilerliyordu. Mustafa Kemal de Fikriye de susuyordu. Yalnız Fikriye'nin yüzünde tatlı bir mutluluğun tonları derinden gelen üzgünlüğün ateşten çizgiler bırakan izleriyle birbirine karışıyordu. Sözü ilk önce Mustafa Kemal aldı. Fikriye Hanım, kim bilir bir daha ne zaman görüşeceğiz? Askerlik bu işte. Bakarsın bir gideriz, gidiş o gidiştir." "Allah etmesin Paşa ağabey, öyle demeyin. Fakat inanın ki benim içimin dediğine göre işler yine de benim istediğim gibi olacak ve biz bir daha birçok defa daha görüşmek imkanını bulacağız. En çok korktuğum annem, kalbi de zayıf. Bari ayrılık saatinde kadıncağıza bir şey olmasa. Biliyorum yüreğine inecek ama biz de gitmek mecburiyetindeyiz. Sen de bu gece bizde kal da anneme bir şey olursa bir yardımın olur." "Zaten kalmaya gidiyorum. Fakat Paşa ağabey, siz de çok iyi biliyorsunuz ki Zübeyde Hanım teyzem benden hiç hoşlanmıyor. Makbule Hanım ablamsa bana hiç yüz vermiyor." "Her zaman dediğim gibi sen annemin surat etmesine bakma. Onların bütün korktuğu seninle evlenmemdir. Halbuki böyle zamanlarda insan evlenmenin rüyasını bile göremez. Nerede ölüp nerede kalacağım belli olmazken evlenmeyi nasıl düşünebilirim ben? Fakat anneme sorarsan padişahın kızı Sabiha Sultan'la evlenmeliymişim." "Bir padişahın kızı reddedilmezmiş. Biliyorsun saraydan bana gelen teklifi. Çok şükür onu da başımıza yeni bir iş açmadan kapayabildik. Şimdi bütün düşüncemiz kapağı Anadolu'ya atabilmek. Gitme saatleri yaklaştıkça içtiğim sigarada, yediğim yemekte tat bulamaz oldum. İçtiğim sular bile zehir gibi geliyor bana." Araba Beyoğlu'nun ana caddesini geçmiş, Şişli'ye doğru yol alıyordu. Taksim'in yüksek duvarlarla çevrili futbol sahasından bağırıp çağırmaların yarattığı büyük bir uğultu geliyordu. Demek ki orada maç vardı. Kapıda içeri girememiş bir sürü seyirci ve polisler bekliyordu. Fikriye Şişli'deki eve yaklaştıkça daha çok heyecanlanmaya başlamıştı. Bir şeyler söylemek istiyorsa da hepsi boğazında düğümlenip kalıyordu. Mustafa Kemal onun kendisine tatlı tatlı sokuluşunu solurken heyecanla göğsünün inip kalkışını, kumral saçlar püsküren başını usulca omuzuna yaslayışını büyük bir mutlulukla izliyordu. "Fikriye, yine evlenmeyi düşünüyor musun? Böyle bekar yaşayamazsın. Çok da güzelsin. Senin mesut olmanı ne kadar isterdim. Hiç güvendiğim bir kimse yok ki seni evlendirerek bu koca şehirde böyle yalnız başına bırakmayayım." "Ben hiçbir vakit hiçbir kimseyle evlenmeyeceğim Paşa ağabey. Siz bunu yakından biliyorsunuz. Benim zarım atılmıştır. Kalbimde hiçbir erkeğe yer yoktur. Ben bundan sonra hiçbir erkeği mesut edemem. Bekleyeceğim. Belki bir gün kalbimin buzları çözülürse biriyle evlenirim. Araba eve yaklaşıyordu. Mustafa Kemal arabacıya durmasını söylemedi. Araba Şişli'ye geçti. Arabacı dönüp Mustafa Kemal'e baktı. O, Hürriyet-i Edebiye tepesine dedi. Araba iki yanı küçük gazinolarla dolu yoldan ilerleyerek mermer abidenin bulunduğu meydanda durdu. Mustafa Kemal arabacıya bekle dedi. Sonra Fikriye'yi elinden tutarak abidenin bulunduğu yere götürdü. Gözleri bulutlanmıştı. İşte şu timsalini gördüğün hürriyet uğruna ne belalar savuşturduk. Şimdi o hürriyeti yine kaçırdık. Hem adam akıllı kaçırdık. Fikriye Hanım, Anadolu dağlarına doğru kaçıp gitmiş olan o beyaz kanatlı hürriyet ve sulh güvercinini bulmaya gideceğim. Beni de götürün Paşa Ağabey. Sizin bir hizmetinizde bulunurum. Sizin savaşta hemşirelik yaparım. Ne diyorsun Fikriye Hanım? Hani bir yere, bir mekana gidip yerleşeceğimi bilsem seni de istedikten sonra alıp götürebilirim. Fakat biz bir yığın bilinmezliklere, tehlikelere, uçurumlara doğru gidiyoruz. Çok çetin mücadele yılları var önümüzde. Eğer bir şehirde biraz karar kılar gibi olursak haberleşiriz. Seni yanıma alırım. Senin bana aileden gelme bir bağlılığın da vardır. Yoksa başka hiçbir kadını yanıma sokmaya cesaret edemem. Sen annemleri hiç yalnız bırakma. Biliyorsun yine akaretlerdeki eve taşınacaklar. Bizim enişte Mecdi Bey iyi adamdır. Daha çok ona sığınırsın. Ben enişteyle hep haberleşeceğim. Bana o kanalla haber selam gönderebilirsin. Bir yere yerleşir yerleşmez de hemen seni aldırırım. Ah keşke hayatta evlenebilsem. Senin gibi güzel, ahlaklı ve iyi yürekli bir kadından başkasını mı düşünürdüm? Fakat dediğim gibi Türkiye meselesini istediğim biçime sokmadan evlenmeyi katiyen aklıma getiremem. İşte yine söylüyorum, hayatta evlenmem mukadderse yalnız ve yalnız seninle evlenirim. Bu sırada çevrelerine bakınca Çingene karısının gülerek kendilerine baktığını gördüler. Ne istiyorsun kız? Bir hayvan sesiyle sırnaştı. Güzel paşacığım, falınıza bakayım, Allah bağışlasın, nişanlınız mı, sevgiliniz mi? Ne güzel, ne şirin bir de kız bulmuşsunuz. Haydi ver 5 kuruşcağız da hemen falınıza bakayım. Mustafa Kemal cebinden bir gümüş 5 kuruşluk çıkarıp çimenlerin üzerine attı. Haydi bak bakalım ne diyor falımız. Kadın çiçekli şalvarının verdiği rahatlıkla hemen yere oturdu. Kirli bir mendilin üzerine bir avuç fasulye dökerek fala bakmaya başladı. Sen bir kumandansın belli ama kumandanların da paşasına benzersin. Senin falın bu fasulyelerin söyleyeceği en güzel fal. Sen devlet kapılarının en büyüğünden girip çıkacaksın. Şu güzel kız eğer karın değilse, eğer sevgilinse bil ki benim güzel fasulyelerim ona hem imreniyor hem de acıyor. Seni dünyada şu güzel hokka ağızlı kızcağızdan daha çok seven bir kadın çıkmayacak. Fikriye yüzü mutluluktan parlayarak Mustafa Kemal'in yüzüne kaçamak bakışlar fırlatıyor. Onun da hoşnut bir gülümseyişle falcıya baktığını görüyordu. Mustafa Kemal, haydi gidelim Fikriye dedi. Fal filan dinleyecek vaktimiz kalmadı. Çingene karısını fasulyeleriyle baş başa bırakıp arabaya atladılar. Fikriye başını Mustafa Kemal'in omzuna yaslamış, çevresindeki yeşillikleri kol kola, yan yana gezen sevgilileri seyrediyor, gözlerindeki acı mutluluk parıltısı çoğu zaman gözyaşlarını andırıyordu. Eve yaklaşmışlardı. Ben sizi hiç unutmayacağım ve her zaman arayacağım Paşa Ağabey. Sizinle nasıl haberleşeceğiz? Günü gelince ben sana işaret salarım. İleride kadınların korkusuzca oturabileceği bir yer yaratabilirsek seni aldırtmaya çalışırım. Kim bilir, memlekette bundan sonra ne gümbürtüler kopacak. Bu arada her şey benim hayatım bile tehlikeye girebilir. Gerek annemler, gerekse senin için şimdilik en elverişli ve tehlikesiz yer İstanbul'dur. Aklın başında olsun. Ben istemedikçe katiyen kalkıp Anadolu'ya geçme. Peki geçmem. Sizin işaretinizi beklerim Paşa Ağabey. Eve geldik. Birkaç adımlık yer kaldı. Ben inip yürüyeyim. Siz eve yalnız gidiniz. Fikriye indi. Kalabalığa karıştı. Lando ilerledi. 15. ayrımın sonu. Sayfa 249.